Ayrım 18.
Asiler hep bir ağızdan ne padişahlığı ne de katlini istiyoruz yanıtını veriyorlardı. Bu sırada Davut Paşa'nın işareti üzerine Cebecibaşı kemendi üçüncü kez atıyor ama bu kez daha Seki engelliyordu. Öğleden sonra Sultan Mustafa, Valide Sultan ve iki cariye ile birlikte saraya götürülüyor, tahta çıkarılıyordu. Bu sırada asker dağılıyor, Sultan Osman'ın başında sadece birkaç muhafız kalıyordu. Yeniçerilerin bir kısmı saraya, bir kısmı da Sultan Osman'ın getirdiği 10 torba altını bulmak amacıyla ağa kapısına gidiyorlardı. Bunlar sadece bir torba altını bulabiliyor ve yağmalıyorlardı. Diğer altınları ise devlet ricali çoktan yağmalamış bulunuyordu. Sultan Mustafa saraya ulaşırken Sadrazam Davut Paşa da yanında Ketüdağısı Ömer, Cebecibaşı, Subaşı Ketüdağısı, Kalender Uğrusu. Kalender Uğrusu çocuk hırsızı anlamına geliyordur. Reşat Efkem Koç'u şöyle açıklıyordu. Kilindir Ogrusu lakabı ile meşhur Subaşı Ketüdağısı da arabada padişahın yanına bindi oturdu. Yüzü nursuz, dev yapılı, zehri katil bir adamdı. Tineti lakabından bellidir. Ogru hırsız harami demektir. Kilindir de eski meyhanelerde bir içki ölçüsün adıdır. Olduğu halde Osman'ı alıp Yedikule'ye götürmek üzere yola çıkıyordu. Yol boyunca kalabalık toplanıyor ve halk bu meşhum kafileyi izliyordu. Nihayet Yedikule'ye varılıyor, içeri girilip kapılar kapatılıyordu. Bunun hemen ardından sadrazam ile yardımcıları cellatlık yapmaya başlıyorlardı. Genç padişah son derece güçlü ve mücadeleci bir yapıya sahip bulunuyordu. Bu nedenle 4 saldırgan başarılı olamıyor, Sultan Osman uzun bir süre bunlara karşı mücadele ediyordu. Ancak Cebecibaşı bir fırsatını bulup kemendi boynuna geçiriyor, Kalender Uğrusu ise padişahın alat-ı tenasüliyesini yakalayarak sıkıyordu. O zaman tarihi Osmaniye'yi lekedar eden ilk padişah katli ikmal olundu. Hammer, cilt 8, adı geçen eser, sayfa 227. Bu sırada vahşice bir mafyos uygulama yapılıyor, Osman'ın öldürüldüğünün kanıtı olarak kulağı kesiliyor, Sultan Mustafa'nın annesine götürülüyordu. Naima, Venedik sefiri raporu. İş bu raporun buna dair fıkrası. Nişani-i memat olmak üzere Sultan Mustafa'ya bir kulak getirildi. Kitap Hane-i İmparatori ve Krali, Cebecibaşı dedikleri layın, Ladin olacak Murat Çulcu, derhal alameti mevt olmak üzere kulağın, galiba burnun dahi kesip valideye getirdi. Peçevi cilt 2 sayfa 288. Hammer cilt 8 adı geçen eser sayfa 227. Günümüzde de sıklıkla görülen ve mafyos hesaplaşmalarda vahşice uygulanan burun ve kulak kesmek, ki günümüzde mafyos cinayetlerde işaret ve mesaj niteliği taşıyor, Anadolu mafyos yaşam tarzında geleneksel bir uygulama olarak dikkati çekiyordu. Özellikle üst düzey arasında işlenen cinayetlerde sadece bir cezalandırma yöntemi olarak değil, aynı zamanda güç gösterisi anlamına da geliyordu. Bu barbarca uygulama diplomatik dilde de aynı anlamı taşıyordu. Şehzade Ahmet Sultan, 2. Bayezid'in şehzadesi İstanbul kapılarında anladı ki bu karışıklıklar arasında payitahta giremeyecektir. Bunun üzerine geldiği yoldan dönerek Karaman valisi iken vefat eden Şehzade Şehinşah'ın ikametgahı bulunan Konya'yı muhasaraya gitti. Genç şehzade yiyecek olmadığı için hayatına taarruz etmeyeceğini vaat etmiş olan amcasına teslim mecburiyetinde bulundu. Bayezid hadiseden haberdar olur olmaz şehrin iadesi emrini tebliğ etmek üzere saray ümerasından birini Ahmet'e gönderdi. Lakin Ahmet de artık kendi nöbetinde yüzünden nekabı atarak, yani maskesini çıkararak babasının gönderdiği elçinin burnunu kulaklarını kestirdi. Hammer cilt 4 adı geçen eser sayfa 82. Anadolu'da yaşanan yasal ve yasa dışı olaylarda sıkça rastlanan bu barbarca ve vahşice uygulama toplumsal bellekte derin izler bıraktığı için mafyos lügatçede şu uyarı sözcüğü de ayrı bir yer tutuyordu. Onun veya senin burnunu kulağını keseceğim. Burun ve kulak kesmek, kestirmek Ön Asya'da hayli eski bir gelenek olarak uygulanıyordu. Trabzon İmparatoru'nun sarayında güzel bir oğlanın hakaretine uğrayan Cenevizli tüccar Megalla Larkari 14. yüzyılda intikamını şöyle alıyordu. Hazırlattığı bir donanmayla Trabzon'a döndü ve imparatorluk ülkesinin bütün kıyılarını yağma etti. Ekili tarlaları bozdu, evleri yıktı, esirlerin burun ve kulaklarını kesip imparatora yolladı. Anadolu'nun milli devleti Pontos, Mahmut Goloğlu, Ankara 1973, sayfa 197. Bu vahşet Doğu Karadeniz toplumlarının adeta bilinçaltına işliyordu. Burun kulak kesme eylemi sadece Doğu Karadeniz değil, tüm Ön Asya toplumlarının adeta bilinçaltında yaşıyor, her dönemde canlılığını koruyor, varlığını sürdürüyordu. Kaldı ki bu uygulama dinsel esaslar çerçevesinde yaşayan aşiretlerin iç hukuk anlayışında bir cezalandırma hükmü olarak yasal gayri yasal infaz ediliyordu. Mir sahip bulunduğu aşiret üyelerinden herhangi birisi hakkında dilediği cezayı verir. Ölüm cezası verebilir. Ölüm cezası çeşitli şekillerde yerine getirilir. Suçlu damdan aşağı atılarak öldürüldüğü gibi hançerlenerek, tüfekle vurularak, asılarak öldürülür. Eli kesilir, kulağı kesilir. Bu cezaları hunhorlar yerine getirir. Şemdinli röportajı Muzaffer İlhan Erdost, Onur Yayınları, Ankara 1993, sayfa 286-287. Burun kulak kesme eylemi çeşitli nedenlerle uygulanıyor ve değişik mesajlar taşıyordu. Her şeyden önce işkence amacıyla uygulanıyor, hasmın kulakları ve burnu acı çektirmek amacıyla kesiliyordu. Nitekim böyle bir uygulamayı 4. Murat zamanında 1623-1640 yaşayan tarihçi Hemdemoğlu Süheyli Çelebi kaleme aldığı Acaibul Mesir ve Garaibun Nevadir adlı eserinde şöyle anlatıyordu. Bir gün büyük bir toplantı yapıp yemeye içmeye koyuldular. Avretim meclisin ortasına geçip oturdu. Gündüz gidip gece oldu. Yalnız kendi adamları kaldı. Bilmem avret mi beni bildirdi yoksa kendi mi sezdi? Ancak onu gördüm ki beni tutup karşısında bir mermer direğe muhkem sardılar ve yemeye içmeye başladılar. Gözümün karşısında kalktı, avretim ile muamelesini tamam eyledi ve yine meclise oturdu ve avret bir dolu sundu. İçtikten sonra hatunuma senin kızlığını bu mu aldı dedi. Avret de belli dedi. İmdi sen bunu benden ziyade seversin dedi. Avret yok dedi. Eğer beni ondan ziyade seversen kalk iki kulağını kes dedi. O merhametsiz dahi kalkıp bir bıçak ile kulaklarımı kesti ve yerine oturdu. Bir miktar içtikten sonra yine avrete döndü. Beni mi ziyade seversin yahut bunu mu dedikçe avret seni ziyade severim dedi. İmdi beni seversen kalk burnunu kes dedi. Avret dahi kalkıp hemen burnumu da kesti. Hayat Tarihi Mecmuası sadeleştiren Şevket Rado, Kesik Kulak, Yıl 2, Cilt 1, Sayı 3, İstanbul 1 Nisan 1966, sayfa 14. Burada anlatıldığı gibi işkence amacıyla uygulanan burun kulak kesme eylemi, aşiret liderleri gibi halk arasında da bir cezalandırma yöntemi olarak tatbik ediliyordu. Bu tür eylemler günümüzde de gerçekleştiriliyordu. Samsun'daki olay önceki akşam Çezek Mahallesi Doktor Kamil Caddesi'nde meydana geldi. Bekar olan Songül Lala 34 kendisine laf attığını iddia ettiği Vural Yener'le 32 tartıştı. Gittikçe gerginleşen tartışmada taraflar birbirlerini ittiler. O sırada çantasında taşıdığı bıçağı çıkarıp sallayan Songül Lala Yener'in kulağını kesti. Hürriyet Gazetesi Samsun DHA Mehmet Soykan'ın haberi 21 Aralık 2001 Çarşamba sayfa 3. Yine Ön Asya geleneğinde burun kulak kesme eylemi bazen de gözdağı verme, korkutma amacıyla uygulanıyordu. Nitekim eski dönemlerde devletler arası ilişkilerde askeri ve siyasi alanlarda bunun örneklerine rastlanıyordu. Tebriz muhafızı Mustafa Paşa kumandası altındaki 32 bin asker olduğu halde aldığı emre uyarak bu şehri müdafaa etmemiş ve bir gece gizlice ortadan kaybolmuştu. Ertesi günü Mustafa Paşa'nın Tebriz'den ayrıldığını gören asker onu takip etmiş ve böylece bir panik başlamıştı. J.F. de Kruha'nın kaydettiğine nazaran Tahmasp Kuluhan ise bunun aksine Tebriz'i zapt ve buradaki katliam esnasında 300 Müslüman Türk'ün burun ve kulaklarını keserek kendi muhafızlarıyla İstanbul istikametine sevk etmişti. Gayesi bunlar İbrahim Paşa siyasetinin canlı birer numunesi gibi İstanbul'da dolaştıkça nokta nokta nokta. Patrona Halil İsyanı 1730, Doktor Münir Aktepe, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. Bu arada intikam amacıyla işlenen cinayetlerde de burun kulak kesilmesi eylemine sıkça rastlanıyordu. Keza bu örnekler de günümüzde sergileniyordu. Manisa'da Celalettin Gören 23 kız kardeşi hakkında konuştuğu gerekçesiyle birlikte içki içtiği arkadaşı Serdar Şengül'ü 46, 30 yerinden bıçakla delik deşik etti. Ardından kulaklarını da kesip cebine koyan Gören polise teslim oldu. Hürriyet gazetesi Tunca Top haberi DHA 12 Aralık 2000 Salı sayfa 3. Bu vahşice uygulamaya aşiretlerin mafyos yaşamında olduğu gibi geleneksel mafyos yaşam tarzının bir uzantısı olan namus davalarında da değişik şekillerde rastlanabiliyor. 1622 yılında cereyan eden bu olay sadece bir padişahın vahşice ve utanmazca katledilmesiyle sınırlı bir anlam taşımakla kalmıyordu. Zira Yeniçeriler Sultan II. Osman'ın şahsında saltanat otoritesini adeta bir kuklaya çeviriyor. Onun yerine uzun yıllar geçerli olacak şekilde kendi zorba otoritelerini tesis ediyorlardı. Bunda hiç şüphe yok ki haremin, ulemanın, ümeranın, ricalin, ekonomik koşulların, celali olaylarının ve kuruluşundan yıkılışına kadar Osmanlı Devleti yönetiminde ve sosyal yaşamında etkili olan spekülatif, manipülatif, kazanca dayalı, sami karakterli, uluslararası ticaret oligarşisinin de büyük etkisi ve belirleyici rolü bulunuyordu. Unutmamak gerekir ki Yeniçeriler İstanbul'da padişahı öldürüp merkezi otoriteye en ağır darbeyi vururken Ön Asya adeta yanıyor, Yeniçeri, eşkıya, ehli örf, ehli şer, mütegallibe ve ayan o yangın yerinde bütün unsurları ve anlamıyla mafyoz toplum yapısını tesis etmek üzere sanki gizli bir anlaşma yapıyor, uygulamaya koyuyordu. Her şey çıkar ve para için. Yeniçeri Ocağı'nın mafyalaşmasıyla Anadolu'da tesis edilen mafyoz toplum düzeni arasındaki bağlantıyı ve bunda devlet ricanın rolünü anlatır mısınız? Bu bağlantıyı tüm çıplaklığıyla gözler önüne serebilmek için öncelikle Sultan II. Osman'dan sonra merkezi otoritenin gösterdiği aczi, iktidarsızlığı ve içine düştüğü sosyal, siyasal, ekonomik, askeri vesaire bataklığı biraz da kapsamlı biçimde irdelemek doğru ve yerinde olur. 1622 yılının Nisan ayında cereyan eden olaylar Osmanlı Devleti'nin içine yuvarlandığı çaresizliğin ve akıl almaz zafiyetlerin son derece çarpıcı kanıtlarını oluşturuyordu. Bir padişah rezilce katlediliyor, cesedinin burnu ve kulağı kesilerek valide sultana sunuluyordu. Diğer yandan onun yerine balıklara altın ve pırlanta atan, korkuya kapıldığı anlarda yerinden fırlayıp demir parmaklıklara yapışan ve kimi zaman da sarayın boş odalarını tek tek dolaşarak Osman, Osman diye bağırarak katledilen padişahı arayan ve zavallı bir akıl hastası olan Mustafa geçiyordu. Böylece devşirmelik görünümü altında kendi iki yüzlü ahlak anlayışını egemen kılan İslam dünyasının halifesinin emrindeymiş gibi görünüp de o halifeyi katletmeye götürürken bacaklarını okşayan üç kuruşluk cülus bahşişi koparmak için padişah hal edip padişah tahtlara çıkaran, Anadolu'da eşkıya ile kol kola giren, yerel mütegallibeye tetikçilik ve kiralık katillik yapan, kalenderi celali kimliğini gizliden gizliye şeref gibi taşıyan, şarap içen hatta meyhane işleten, tefecilerle içli dışlı olup onlara tahsildarlık yapan, artık savaşmak istemeyen, cepheden kaçmak bir yana değil cepheye gitmek kışlaya bile uğramayan, esnaflık görünümü altında piyasaya girip piyasayı haraca kesen, soygundan ırz düşmanına kadar geniş bir yelpazede suç işlemekten kaçınmayan Yeniçeriler, payitahta tam egemen oluyor, kendi yasa dışı otoritesini merkezi otoritenin üzerine çıkararak zorbalığı devlet yönetimine egemen kılıyordu. Nitekim çürümenin en önemli belirtilerinden biri Sultan Mustafa'nın 22 Mayıs 1622 günü cülusu sırasında ortaya çıkıyordu. Ocaklılar kendilerine verilen bahşişten memnunluk duyuyordu. Ama daha fazla talep ediyorlardı. Aralarından 10 bin silahlı adamın ağanın evine gideceğini ve kendisini parça parça edeceklerini söylüyor, tehdit ediyorlardı. Ayrıca ufak para kabul etmiyor, bahşişlerin altınla ödünmesini istiyorlardı. Bunun üzerine iç hazineden para gönderiliyor ve bahşişler ocaklıların istedikleri şekilde ödeniyordu. Bu arada sipahiler vergileri kendileri tahsil etmek istiyor ve defterler kendilerine veriliyordu. Ne ki sipahiler bu defterleri Fatih Camii'nde ihaleye çıkarıyor, en fazla parayı ödeyene defterleri teslim ediyorlardı. Hammer cilt 8 adı geçen eser sayfa 230. Adam başına 25 altın cülus bahşişi ödeniyor ve bu ödeme toplam olarak 1,5 düka altınla uğraşıyordu. Ayrıca herkese 2 akçe, bazılarına 5 akçe zam yapılıyordu. Bu da senelik 600 bin akçe tutuyordu. Yeniçerilerin ufak para yerine altın para alabilmek için direndikleri sırada sipahiler de padişah ile validesinin bulunduğu Davutpaşa Sarayı'nın önünde gösteri yapıyor ve sadrazama "Biz sana Sultan Osman'ı emanet vermiştin, niçin öldürdün?" diye bağırıyorlardı. Sadrazam da "Ben Sultan Osman'ı padişahı alem Sultan Mustafa'nın emriyle öldürdüm" yanıtını veriyordu. 3 hafta sonra yani 11 Haziran 1622 günü Yeniçerilerle sipahiler tekrar toplanıyorlardı. Bu kez Sultan Osman'ın adamları oldukları halde canlarını kurtaran Hoca Ömer Efendi'nin, Kaymakam Ahmet Paşa'nın, eski Kethuda Hüseyin'in, Kara Ali'nin, Ayas ve Nasuh Ağaların da başlarını istiyorlardı. Ancak bu şahıslar firar etmiş bulunuyorlardı. Buna karşılık zorbalar kapı ağası olan Ak Ağalar reisini, padişahın yeğenini öldürmek istediği iddiasıyla idam ediyorlardı. Cesedi ise sürükleyerek at meydanına götürüp bir ağaca asıyorlardı. Bu sırada bir başka iddia daha ortaya atılıyordu. İddiaya göre Ak Ağalar reisi bütün şehzadeleri öldürmeyi planlıyordu. Toplanan Yeniçerilerle sipahiler bunun hesabını Sadrazam Davut Paşa'ya soruyorlardı. Sultan Osman'ın öldürülmesi emrini Davut Paşa verdiği için görünürde ondan nefret ediyorlardı. Aslında ise kendi üzerlerinde hiçbir otoriteyi hissetmek istemiyorlardı. Hatta Kalenderi, Bektaşi, Alevi, Heterodoks, Batıni akımın ortak karakteri olan otorite tanımazlık su yüzüne çıkmış, olanca hışmıyla devlet yönetimini ele geçirmeye yönelmiş bulunuyordu. Davut Paşa vergi defterlerini kendilerine paylaştırdığı efkaf yönetimi tamamen onlara bıraktığı halde ocaklıların gerçek niyetinin başka olduğunu hissediyordu. Kaldı ki vergi defterleri ve efkaf yönetimi nedeniyle de halk ondan nefret ediyordu. Durumu fark eden Şeyhülislam Yahya Efendi Valide Sultan'a giderek kendisinin ve oğlunun güvenliği için Davut Paşa'yı sadrazamlıktan uzaklaştırması gerektiğini söylüyordu. 13 Haziran 1622 günü Davut Paşa azlediliyor, yerine Mere Hüseyin Paşa sadaret makamına getiriliyordu. Mere Hüseyin Paşa kaba saba en alt tabakadan gelen dağlı bir Arnavuttu. Bir söylentiye göre Arnavutça Mere sözcüğü alın anlamına geliyordu. Mere Hüseyin Paşa idam emri verdiği zaman adamlarına Mere diye sesleniyor, yani cellatlarına bu adamı alın diyordu. Bu nedenle lakabı Mere Hüseyin olarak kalıyordu. Zaman içinde Mere sözcüğü Arnavutça hitap tarzı olan More'ye çevriliyordu. 25 yıldan fazla bir süre Macaristan üzerine sefer yapan Serasker Satırcı Mahmut Paşa'nın aşçılığını yapmış, daha sonra sırayla sipahiliğe, çavuşluğa, kapıcılığa, 2. İmrahorluğa ve nihayet Sultan Osman'ın saltanatı sırasında Mısır valiliğine tayin edilmiş bulunuyordu. Ancak Mısır valiliği yaparken yıllık 600 bin altın vergi toplaması gerekirken 900 bin altın topluyor, 300 bin altını cebine atıyordu. Hammer cilt 8 adı geçen eser sayfa 232. Arnavutlar zaten yapısal olarak mafyoz bir karaktere sahip bulunuyordu. Dağlı olan bu halk kaba, acımasız, çıkarcı, grup çıkarlarını ön planda tutan ve gruplaşmaya elverişli bir anlayışı paylaşıyorlardı. Arnavutların mafyoz anlayışı ve karakteri daha sonra geniş olarak irdelenecek. Murat Çulcu. Mere Hüseyin bu bakımdan kavminin tipik bir temsilcisi konumunda bulunuyordu. Hırsızlıklarına ve zimmetçiliğine gerekçe olarak çocuklarının evlilik çağına geldiğini ve paraya ihtiyaçları bulunduğunu gösteriyordu. Ancak büyük bir çaresizlik ve aciz içindeki merkezi yönetim acımasızlığı ve gaddarlığı nedeniyle Mere Hüseyin'in gem almaz Yeniçerileri kontrol altına alabileceğini düşünüyordu. Fakat gelişmeler düşünüldüğü gibi olmuyordu. Yeniçeriler koyun bağası adıyla anılan ücretlerine tehditler savurarak zam istiyor, gürültü yapıyorlardı. Mere Hüseyin Paşa bunları yatıştırmak bahanesiyle devlet hazinesini zorbalara adeta peşkeş çekiyordu. Mere Hüseyin merkezi otoritenin çaresizliğinin yanı sıra sadrazam olmak amacıyla Yeniçeri ve sipahilere 100 bin altın vaat etmiş bulunuyordu. İşin bilinmeyen bir tarafı da buydu. Ocaklar o denli güçlenmiş bulunuyordu ki bunlar sadaret makamını el altından gizlice satıyor, sonra da baskı yaparak merkezi yönetime gerekli tayinleri yaptırıyorlardı. Üstelik bu işi sadece sadaret makamı için yapmakla kalmıyor, üst bürokrasiye ait makamlar da bu şekilde alınıp satılıyordu. Mere Hüseyin Yeniçerilere koyun bağası verip takım başına 5 kilo şeker dağıttıktan ve Orta Camii'nin zeminini ipek halıyla örttükten sonra her orta erkanının birinci zabitleri makamında bulunan çorbacıları at meydanında topluyordu. Mere Hüseyin Paşa çorbacılara şunları söylüyordu. Yoldaşlar, etinizi, mumunuzu, size lazım olan eşyayı nerede bulursanız alınız. Hamdolsun, padişahın bu şeylere ihtiyacı yoktur. Hammer cilt 8 adı geçen eser sayfa 252. Kendilerine sadrazam tarafından 50 bin akçe dağıtılan çorbacılar bu sözleri alkışlarla karşılıyorlardı. Zira Mere Hüseyin'in bu sözleri ocaklara yağma yapmayı adeta meşru bir hak durumuna getiriyordu. Bununla birlikte sadrazam her fırsatta çeşitli bahaneler yaratarak Yeniçerileri İstanbul'dan çıkarmaya çalışıyordu. Bu arada Sultan Osman'ın katli sırasında Yeniçeri ağası olan Derviş Ağa'yı Karaman'a vali tayin ediyordu. Silahtar Bayram Ağa'nın kayıkla Mudanya'ya kadar Derviş Ağa'ya refakat etmesi Yeniçerileri çileden çıkarıyordu. 7 Temmuz 1622 günü bu olayı bahane eden Yeniçeriler sadrazamın ağalarını öldürttüğünü öne sürerek ayaklanıyorlardı. Mere Hüseyin'in kendilerini birer birer yok edeceğini iddia ediyorlardı. 10 Ocak'lı bu konuda bir arzuhal yazıyor ve saraya veriyordu. Bunun üzerine padişahtan bir hattı hümayun geliyor ve burada sadrazamlığa Davut, Gürcü Mehmet Paşa, Lefkeli Mustafa Paşalardan birini tayin ediniz. Sizin intihap edeceğiniz yani seçeceğiniz bence kabul olacaktır deniyordu. Hiç kuşku yok ki bu hattı hümayunu oğlu adına Valide Sultan yazdırmış bulunuyordu. Valide Sultan bununla da yetinmiyor, yüzünü bir peçeyle örtüp askerlerin karşısına çıkarak konuşuyordu. Osmanlı tarihinde böyle bir olay ilk kez cereyan ediyor, saraylı bir kadın askerlerin karşısına ilk kez çıkarak onlara hitap ediyordu. Bir kadının böyle bir şey yapması Osmanlı yasalarına aykırıydı. Ancak asi Yeniçeriler yine de bu üç aday arasından sadrazam seçmiyor, padişah kimi isterse onu tayin edebilir diyorlardı. Bunun üzerine sadaret eşi padişahın dayesi olan Lefkeli Mustafa Paşa'ya veriliyordu. Hammer cilt 8 adı geçen eser sayfa 234. Ancak sipahiler Mustafa Paşa'yı istemiyor, onun tamahkar bir adam olduğunu ileri sürüyor, azledilmesini talep ediyordu. Nitekim yine Şeyhülislam duruma müdahale ediyor, Lefkeli Mustafa Paşa'nın yerine Gürcü Mehmet Paşa'yı sadrazam yapıyordu. Bu ortamda Yeniçerilerde gemi iyice azığı alıyorlardı. Örneğin bayramdan sonra Sultan Mustafa bir buyruk yayınlayarak şarap içilmesini yasaklıyordu. Meyhane açmış olan Hristiyanlar bunları kapadılar. Lakin Edirne kapısında kum kapıda şarap satmakta olan Yeniçeriler bu emre pek ehemmiyet vermeyerek ticaretlerine devam ettiler. Hammer, cilt 8, adı geçen eser, sayfa 235. Mere Hüseyin Paşa'nın vakıfların mütevelliliklerini sipahilere bırakması büyük sorunlar yaratıyordu. Divan-ı Hümayun katipleriyle bazı memurlar görevlerinden istifa ederek sipahileri yazılıyorlardı. Böylece vakıf mütevellisi olmaya hak kazanıyor ve büyük çıkarlar sağlıyorlardı. Bu kazançların da kendilerini oraya tayin ettiren sipahilerle paylaşıyorlardı. Gürcü Hadım Mehmet Paşa bunun önüne geçmek için mütevelliliklerin saçı sakalı ağarmış sipahilerden başkasına verilmesini yasaklıyordu. Yaşlı sipahiler memnun oluyor ama genç sipahiler sadrazamı protesto ediyorlardı. Bu sırada İstanbul'da asayiş ve güvenlik iyiden iyiye ortadan kalkmış bulunuyordu. Geceleri hırsızlar ve caniler kol geziyordu. Anadolu'da İstanbul'dan farksız bulunuyordu. Merkezi otorite eyaletlerdeki eşkıyanın mı yoksa ayaklanan ocakların mı daha tehlikeli olduğunu kestirmeye çalışıyordu. Keza Levent ve Sekvanlar gibi yerel askerlerin mi yoksa Yeniçeriler ve sipahiler gibi ocakların mı daha büyük tehlike oluşturduğunu tartışıyor, bir türlü karar veremiyorlardı. Buna paralel olarak İstanbul'da Yeniçerilerin gerçekleştirdiği rezillikler Anadolu'da da tartışmalara, gerilimlere ve yeni olaylara yol açıyordu. İstanbul halkı Yeniçeri zorbalarına karşı sessiz kalarak veya ona sadece sitem etmekle yetinirken, Anadolu'nun bazı yörelerinde yerel güç odaklarının şiddetli tepki göstermesine neden oluyor, hatta kobe kuvvetle karşı çıkılıyordu. Örneğin İstanbul halkı Yeniçeri ağası Derviş Ağa'nın hayatından endişe ederek ona sahip çıkmaya çalışan Yeniçerilere şunları söylüyordu. Bu Doğancı Çelebeği, Derviş Ağa doğancılıktan yetişmişti. Veziri Azam niçin katletti diye dava edersiniz. Halbuki tuzunu ekmeğini yediğiniz ve rakibi Sultan Mustafa'ya bir vedi-ai mukaddeme olmak üzere tevdi elediğiniz padişahın boğulmasına sağır şeytan gibi karşıdan baktınız. Hammer, cilt 8, adı geçen eser, sayfa 238.